Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 19 Şehriver 1401, Hicri Gamer'e 13 Safer 1444 ve Miladi Takvim'le 10 Eylül 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, yüzyılda yüz gelişme, heftevrenk ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, 3 erk başkanlarının vatandaşların sorunlarının çözümü için ortak kararlar aldıklarını belirtti. Hüseyin Emir Abdullah'ı yağan Erbay'ın ziyaretçilerinin durumunu takip etti. Nasır Kenani, Amerikan-İran İstihbarat Bakanlığı'na tekrarlanan yaptırım uygulama eylemini kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun İsfahan'daki savunma teçhizatı sergisi açıldı. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri İran'ın üyelik belgesinin imzalanacağını belirtti. Ve Türkiye, Hindistan ve Tayvan'a insansız hava aracı satmayı reddetti. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Hucetül İslam, Kazım Sıddık'ı 3 erk başkanlarının ortak oturumlarının göstermelik değil, vatandaşların sorunlarının kaldırması için ortak kararlar aldıklarını ifade etti. Hüseyin Erbay'ın etkinliklerine dikkat çeken Ayetullah Sıddık'ı, Erbay'ın etkinliğinin uluslararası bir hareket olduğunu, Ehl-i Beyt aşıklarının bir aile üyeleri olduğunu belirtti. Tahran Cuma namazı hatibi, Erbay'ın meselesinin ahlaki ve irfani yanlarına işaretli Hüseyin Erbay'ın ülkedeki türbinleri etkin şekilde gündeme getirmesine vurgu yaptı. Hucetül İslam Sıddık'ı, 13. hükümetin çeşitli alanlardaki değerli hizmetlerine de işaretli, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin vatandaşların sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapmakta olduklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Bağdat Büyükelçisi ve Basra, Kerbela ve Necef'teki başkonsoloslarla yaptığı telefon görüşmesinde Erbay'ın ziyaretçilerinin son durumunu görüştü. İrna'ya göre Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki temsilciliklerinde görevli diplomatlara ek olarak Dışişleri Bakanlığı'na bağlı 45 çalışanında Kerbela, Necef ve Basra'daki İran başkonsolosluklarıyla bağlantılı olarak ziyaretçilere gönüllü olarak konsolosluk hizmetleri sunduğuna işaret ederek İranlı Erbay'ın ziyaretçilerine yardımları ve misafirperverlikleri için Irak'ın büyük halkına, hükümetine ve bu ülkenin diğer kısımlarına içten teşekkürlerini iletti. 20 Safer 1444 ve 26 Şehriver dünyanın Şiilerin 3. imamı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti ve sadık yarenleri Kerbela çölündedir ve bu günde ziyaretçiler Erbain törenine katılmak üzere Kerbela şehrine akın ederler. İran Dışişleri Bakanı Irak halkına ve hükümetine nüfus yoğunluğuna ve kısıtlamalara rağmen gösterdikleri iyi misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. İran Dışişleri Bakanı Irak halkına ve hükümetine nüfus yoğunluğuna ve kısıtlamalara rağmen gösterdikleri iyi misafirperverliklerinden dolayı takdirlerini iletti. Genç Gazeteciler Kulübü'nün haberine göre Cuma günü Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde nüfusun yoğunluğuna, kısıtlamalara ve şiddetli hava sıcaklığına rağmen Irak hükümetine ve sevgili halkına, İranlı ve İranlı olmayan Erbain ziyaretçilerine her türlü yardımı sağlayarak gösterdiği iyi misafirperverliğinden dolayı özel olarak teşekkür etti. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Kerbela ve Necef'te çok sayıda istekli ziyaretçi varlığına dikkat çekerek ve yurttaşlarından Erbain Genel Merkezi ve İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatlara özel dikkat göstermelerini istedi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi dün haber kanalına verdiği röportajda şunları söyledi. Perşembe günü çok sayıda ziyaretçi Irak sınırlarına gitti ve Irak tarafı bu hızdaki, bu miktardaki ziyaretçilerin gelip gitme kapasitesine sahip olmadığı için ziyaretçiler bazı sorunlar yaşadı ve sınırlarda böylesine geniş toplanmalarımızın olması uygun değil. Amerikan Hazine Bakanlığı bu ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca eylemlerinin devamında İran İstihbarat Bakanı ve Bakanlığı yaptırım uyguladı. İran'a göre Amerikan Hazine Bakanlığı Cuma günü İran'ın son zamanlarda Arnavutluğa siber saldırılar düzenlediği iddiasını yenilerken Amerikan Başkanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi'nin İran İstihbarat Bakanlığı ve İstihbarat Bakanlığı Amerika ve müttefiklerine karşı siber faaliyetler yürütmekle suçladığını ve yaptırımlar listesine aldığını iddia etti. Daha önce Arnavutluk Başbakanı Edir Rama geçtiğimiz çarşamba günü İran'ın son zamanlarda Arnavutluk'a siber saldırılar düzenlediğini iddia ederek İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuş ve bu ülkenin diplomatlarından Arnavutluk'tan ayrılmalarını istemişti. Arnavutluk uzun süredir münafıklar terör örgütünün üyesiyken daha önce İran'ın Büyükelçisi Gulam Hüseyin Muhammed Niya da dahil olmak üzere iki İranlı diplomatı bu ülkenin güvenliğini tehlikeye atmakla ilgili yanlış suçlamalarla kovmuştu. O zamandan beri Arnavutluk'taki İran Büyükelçiliği maslahat güzel düzeyinde yönetiliyordu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran İslam Cumhuriyeti İstihbar Bakanlığı'na ve bu bakanlığın bakanına defalarca yaptırım uygulama eylemini şiddetle kınadı. Nasır Kenani, Amerika'nın İran İstihbarat Bakanlığı yönelik daha önceki yasa dışı yaptırımları gibi bu yeni yaptırım etiketinin de bu gururlu kurumdaki İran halkının güvenlik görevlerinin kararlılığında hiçbir zaman en ufak bir halel yaratamayacağına dikkat çekerek şunları kaydetti. Amerika'nın Arnavutluk hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı boş suçlamasını hızlı bir şekilde destekleme ilanı ve ardından aynı boş ve kanıtlanmamış suçlamaya dayanarak Washington'un İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'na ve bakanına defalarca yaptırım uygulaması bu senaryonun tasarımcısının Arnavutluk hükümeti değil, aksine Amerikan hükümeti olduğunu ve İran'ın Washington İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tasarladığı senaryonun kurbanı olduğunu açıkça göstermektedir. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Arnavutluk hükümetinin terör fırkalarına ev sahipliği yapması ve Amerikan hükümetinin elleri 17 binden fazla İranlı devlet adamı ve vatandaşının kanına bulanmış bir fırkayı destekleme ve bir araç olarak kullanma eylemi, İran devletine ve halkına karşı teröristlerin organize olarak desteklenmesinin açık örneğidir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fars Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisini kınayarak Fars Körfezi'nde bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adaları İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Fars Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlığı toplantısının sonuç bildirisini kınadı. Kenani Fars Körfezi'ndeki bu Musa Büyük Tom ve Küçük Tom adalarının İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçası olduğunu vurguladı. Kenani, Amerika'nın ve Siyonist rejimin yıkıcı ve kışkırtıcı politikalarının ve bölgedeki bazı ülkelerin yanlış hesaplamalarının, yabancıların ayaklarının bölgenin güvenlik denklemlerine açılmasındaki rolünü bölgedeki istikrarsızlığın en önemli faktörlerinden biri olarak değerlendirerek, ne yazık ki konseye üye bazı ülkeler sorumluluk almak ve etkisiz ve başarısız politikaları düzeltmek yerine sıkıcı sözler söylemekte ısrar ediyor, dedi. Kenani, İran her zaman vurguladığı gibi sorunları çözmenin, komşular arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve derinleştirmenin ve bölgede istikrar ve ortak güvenliği sağlamanın en iyi yolunun yabancıların varlığı olmadan işbirliği ve bölgesel çerçeveler olduğuna inanmaktadır ifadelerinde bulundu. Kuvvet Hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti'nin Tahran'daki büyükelçilerinin yeniden faaliyete başlamasını ve Suudi Arabistan ile görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılayan Kenani, İran geçmişte olduğu gibi Fars Körfezi bölgesinde güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini vurgulamaktadır ifadesini kullandı. Bölgedeki bazı ülkelerin çelişkili davranışlarını düzeltmeleri gerektiğine vurgu yapan Kenani, İran stratejik görüşü ve ilkeli politikasına dayanarak komşularıyla etkileşimi ve işbirliğini her zaman bölgesel meseleleri çözmenin en iyi yolu olarak görmekte ve ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirmesinde olumlu ve yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılamaktadır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Vekili General Nuzer Nimet'i yaptığı açıklamada iktidar 1401 tatbikatının ilk kez Fetih 360 füzesinin başarıyla test edildiğini kaydetti. General Nimet'i gazetecilere yaptığı açıklamada Fetih 360 füzesinin özelliklerine işaretle bu füzenin yüksek hızla stratejik hedefleri imha edebildiğini belirtti. General Nimet'in Fetih 360 füzesinin tahrif ve hedefe isabet gücünün oldukça yüksek olduğunu, ateşlendikten sonra 6 adet füzesinin ortak hedefi izleyip imha ettiğini vurguladı. Hatemul Enbiya Merkez Yüz Komutanı'nın da katılımıyla İsfahan'daki Ordu Kara Kuvvetleri Topçu Eğitim Merkezi'nde İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri'ne ait savunma teçhizatı sergisi açıldı. İLİB Haber Ajansı'na göre 1401 tatbikatında kullanılan bazı stratejik, operasyonel ve taktik teçhizat Hatemul Enbiya Merkez Üssü Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşit ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi'nin katılımıyla İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri'nin İsfahan'daki Topçu ve Füze Eğitim Merkezi'nin sergisinde ziyaret edildi. Tümgeneral Reşit, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri'nin helikopter, mekanizasyon, topçu, zırhlı, savunma, mühendislik, İHA, lojistik, anti-zırh, modern savaş ve bu kuvvetin bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki son gelişmeleri hakkında bilgilendirdi. Bu serginin bir bölümünde İran İslam Devrim Muhafızlar Ordusu'nun Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'nın komutanı, bu kuvvetin karada konuşlu füzelerini, insansız hava araçlarını, güdümlü bombalarını, akıllı mermilerini ve elektronik savaş ve ağ tabanlı ekipmanlarını ziyaret etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Nasreddin Tusi Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Bilim Parkı'nı ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Tuğgeneral Hacizade Üniversite ve Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkilerde iyi bir başarı elde ettik ve dikenli tel ithalatından teknoloji ihracatına geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz, dedi. İran'ın teknoloji alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirten Tuğgeneral Hacizade, 1000 kilometreden fazla mesafedeki düşmanı yapay zeka ile hezimete uğrattık açıklamasında bulundu. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zheng Ming, örgüt üyeleri liderlerince İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üyeliğinin imzalanacağını belirtti. Genel Sekreter yaptığı açıklamada örgüt liderlerinden İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği için yükümlülüklerine ilişkin belgeyi imzalamalarının beklendiğine işaretle ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin üyeliğinin tamamlanacağını kaydetti. Mink, İran'ın üyeliği için kararın geçen sene alındığını işaretle Belarus'un da örgüte üyeliğinin sunulduğunu ve örgüt tarafınca incelenmekte olduğuna işaretle sonunda bu bağlamda mutabakat sağlanacağına inandığını ifade etti. Genel Sekreter sözlerinin devamında bu örgütün bölgesel güvenlik ve istikrarının korunması, üye ülkelerin ortak çıkarlarının genişlemesi ve de daha adil bir dünyanın yönetim düzeninin hazırlanmasına katkı için daha aktif rol ifa etmesini temenni etti. Teslim Haber Ajansı, Suriye Ulaştırma Bakanlığı'ndan bugünden itibaren Uluslararası Halep Havalimanı üzerinden hava trafiğinin yeniden başlayacağını duyurdu. Bakanlık bu sabah yaptığı açıklamada Sivil Havacılık Genel Teşkilat kadrolarının ulusal şirketlerimizle işbirliği içinde Siyonist İsrail'in havalimanına hedef alan saldırganla yol açtığı hasarı onardığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Siyonist rejimin sürekli olarak saldırılarının özellikle de sivillere yönelik kasten sistematik olaylar olarak yapıldığı saldırıların savaş suçu sayıldığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Halep'e yönelik hava saldırıları ile ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda, İsrail bir kez daha tehlikeli girişimlerini şiddetlendirerek bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ediyor ve Suriye ve bölgenin sivil havacılık güvenliğine bile tehdit oluşturuyor ifadelerine yer verdi. Türk ordusu Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan İşçi Partisi'ne karşı yasa dışı operasyon devamında bu partinin 4 üyesini hedef aldı. Türkiye Savunma Bakanlığı dün bu haberi yayımlarken bir açıklama yaptı ve Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde 4 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazında Türk ordusunun saldırılarının devam etmesini vurguladı. Erdoğan bu yasa dışı saldırıları haklı gösterirken Türk kuvvetlerinin Suriye'deki operasyonlarının devam etmesini bu ülkenin toprak egemenliğinin lehine bir eylem olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele çabalarının aslında Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına aldığını iddia etti. Türkiye'de Bayraktar insansız savaş uçağı üreticisi Baykar, bu insansız hava araçlarının Hindistan ve Tayvan'a satışına karşı olduğunu açıkladı. Eleştirilere rağmen Türkiye diğer ülkelere savaş uçağı satmaya devam ediyor. Türkiye yapımı İHA satın alan bazı ülkeler bu İHA'ların muharebelerdeki kabiliyetini sorgulamıştır. Baykar'ın yürütme başkanı dün verdiği röportajda Bayraktar insansız hava araçlarının Hindistan ve Tayvan'a satışına karşı olduğunu açıkladı. Türkiye'nin Baykar Teknoloji Şirketi İcra Direktörü Haluk Bayraktar, bu İHA'nın sadece dost ülkelere satılacağını söyledi. Bayraktar, şirketin Tayvan'a İHA satma niyetinde olmadığını vurguladı ve aynı zamanda Çin İHA endüstrisini yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi. Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden inşasının maliyetini yaklaşık 350 milyar dolar olarak tahmin etti. Reuters'a göre Dünya Bankası, cuma günü yaptığı tahminde Ukrayna'nın genel yeniden inşasının maliyetinin 349 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu bankaya göre Ukrayna'ya verilen hasarlar 97 milyar dolardan fazladır. Dünya Bankası ayrıca Ukrayna vatandaşlarının üçte birinin yerinden edilmesi ve evsizliğinin bu ülkede savaş öncesi %2 olan yoksulluk oranını %21'e çıkaracağını vurguladı. Dünya Bankası tüm bu rakamları Ukrayna'daki savaş devam ettikçe artacak olan ön rakamlar olarak değerlendiriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Pakistan'ın sel ve ekonomik sonuçlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için uluslararası toplumu harekete geçme çağrısında bulundu. Pakistan'daki sel felaketi şimdiye kadar 1391'den fazla kişinin ölümüne ve en az 12.722 kişinin yaralanmasına neden oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tarım ve gıda egemenliğini korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısında bulundu. Amerika'nın başkenti Washington'un belediye başkanı Marvel Bowser, Texas veya Arizona'dan gelen göçmen otobüsleri nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. Ve son haberimiz, Amerika'nın Georgia eyaletinde tutuklamaya çalıştıkları şüpheliler tarafından vurulan iki şerif yardımcısı hayatını kaybetti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Çin'in İran'ın nükleer müzakerelerdeki mantıklı taleplerini desteklemesi etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonla yaptığı görüşmede anlaşmanın en kısa sürede elde edilmesi için Amerika'nın belirsizlik edebiyatından uzaklaşması gerektiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de telefon görüşmesinde Pekin'in Tahran'la ilişkilerini daha da geliştirmekten yana olduğunu vurguladı. Wang Yi, ikili ilişkilerin geliştirmesini iki ülkenin çıkarları için uygun olarak nitelendirdi ve iki ülkenin kapsamlı işbirliği programının uygulanmasına vurgu yaptı. Uluslararası arenada tek taraflılığı reddeden Wang Yi, yasal haklara ulaşmayı İran'ın hakkı olarak değerlendirdi. Dünya kamuoyunda Batı'nın, özellikle de Amerika'nın nükleer faaliyetleri tekelleştirmeye çalışarak nükleer apartheid yaratmaya çalıştığı, bu yüzden Batı ekseni dışındaki bağımsız ülkelerin nükleer teknolojiye sahip olmasına izin vermediği yönünde bir algı mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler, Washington'un politikalarına karşı olan ülkeler üzerinde siyasi ve güvenlik baskı uygulamak için çeşitli kaldıraçlar kullanıyorlar. İran örneğinde Amerika Birleşik Devletleri daha çok nükleer meseleleri ve faaliyetleri baskı aracı olarak kullanıyor ve nükleer faaliyetler hakkında suçlamalarda bulunmaya çalışıyor ve İran İslam Cumhuriyeti'ni Beyaz Saray'a teslim olmaya zorlamak istiyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı David Leonhard şöyle diyor: Amerika'nın algısının aksine İran, Çin ve Rusya gibi Amerikan karşıtı bir konuma sahip ülkelere baskı uygulamak sadece işe yaramamakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir eksenin oluşmasına da yol açar ki bu da birçok durumda Amerika'nın maksimum baskısını etkisiz hale getirmektedir. İran'ın nükleer faaliyetlerinin tamamen şeffaf olduğu tüm dünyaya açıkça gösterilmiştir ve bu nedenle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile her zaman iyi bir işbirliği içinde olan ve müfettişlerini ülkeye alan İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetlerinin sağlamlığını ve şeffaflığını defalarca teyit etmek raporlarına dayalı olarak mümkündür. Bu nedenle bu faaliyetlere yönelik her türlü suçlama tamamen siyasi ve garazkarlığa dayalıdır. Ve Tahran, Çin ve Avrupa'nın da aralarında bulunduğu müzakere taraflarınca onaylanan kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak bilinen nükleer görüşmelerde mantıklı taleplerini Amerikan tarafına sunmuştur. Amerika ise nükleer konularda her zaman tek taraflı politikasını izlediğinden ve tüm tarafların onun taleplerine evet demesini beklediğinden müzakereleri başarısızlığa uğratmaya çalışıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı David Sanger şöyle diyor: Amerika, taleplerini karşı tarafa dayatmaya çalışarak müzakere sürecini daha da zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda süreci etkileşim fazından koparıp çatışma fazına sokuyor ve yeni eksenler yaratarak Washington'un kendisi için de durumu daha da zor hale getiriyor. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programlarına verilen küresel destek, bu ülke halen Batı'nın zehirli propaganda bombardımanı altındayken Tahran'ın nükleer faaliyetlerde haklı taleplerinin peşinden gitme meşruiyetini göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman meşru uluslararası haklarının Amerika ve müttefiklerinin aşırı taleplerine kurban gitmesine izin vermeyecektir. Bu durumda Çin'den küresel beklenti, dünya arenasında sorumlu bir ülke olarak küresel davranmasıdır. Nükleer faaliyetlerde ülkelerin meşru haklarını desteklerken sadece bir açıklama yayınlamakla sınırlı kalmamalı ve daha fazla Amerikan yaptırımlar altındaki ülkelerle işbirliği içinde pratik önlemler alınması, Washington'un tek taraflılığının daha da başarısız olmasına neden olması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin baskısına karşı Doğu ekseninin konumunu ve gücünü ise bu durum iyice ortaya çıkaracak ve Amerika'ya ciddi bir uyarı olacaktır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Azeri-Ermeni hattında gerilimlerin devam etmesi etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçlerinin temas hatlarında ne savaş ve ne barış durumu ve yabancı müdahalelerin de devam etmesiyle ara sıra bölgede çatışmaların yaşandığı belirtilmektedir. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Perşembe günü yayımladığı bildiride, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin çarşamba akşamı farklı silahlarla Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun sınır noktalarındaki mevzilerini hedef aldığını ve Azeri güçlerinin de karşılık verdiğini duyurdu. Daha önce ise 7 Eylül günü Ermenistan Savunma Bakanı yayımladığı bildiride, Ermeni askerlerden birinin ülkenin doğusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgesinde öldürüldüğünü duyurmuştu. Bakü ve Erivan askeri güçlerinin karşılıklı suçlamaları savaşan tarafların ilkesiz bahanelere son verme niyetinde olmadığını gösteriyor. Şunu da söylemek gerekir ki Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki temas hatlarında ateşkes kurallarının ihlal edilmesi yeni bir konu değil. Görünen o ki her iki tarafta bu alanda hala çözümsüz sorunlarla karşı karşıya bulunmakta. Aslında ateşkesin devam eden ihlali sınır anlaşmazlıklarının devam etmesi anlamına geliyor. Bakü ve Erivan yetkilileri yaklaşık 2 yıl önce barış anlaşması imzaladıkları bir savaşın içinde oldukları hala söylenebilir. 9 Kasım 2020 gece yarısı Rusya Devlet Başkanı'nın arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti liderleri tarafından Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen savaşan tarafların da bu konuda doğru bir anlayışa sahip olmadığı görülüyor. 10 maddelik Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın metni ya iki çatışan ülke tarafından doğru anlaşılmamıştır ya da yabancıları kışkırtmaları ile 3. Karabağ Savaşı kasten körüklenmek istenmektedir. Bu bağlamda Karadeniz Hazar Bölgesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Rusya Bilimler Akademisi Kıdemli Araştırmacısı Türkolog Viktor Nadine Ravski, Arminfo ile yaptığı röportajda şunları söyledi. İlham Aliyev hükümetinin Karabağ'daki girişimleri daha büyük bir planın parçasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde tansiyonun yükselmesiyle birlikte Bakü yetkilileri Ermenistan meselesini sonuçlandırmaya ve tüm bileşenleriyle Türkiye ile doğrudan Karabağ bağlantısı kurmaya ve aslında Turan'a yönelmeye çalışıyorlar. Bu şekilde Bakü ve Erivan arasındaki son sınır gerilimlerinden Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun yabancı bir ülkeye büyük fayda sağlayabilecek daha büyük bir plana hizmet ettiği, ancak Cumhuriyet'in Müslüman ve Şii halkının büyük zararına uğrayacağı oyunun içine getirildiği söylenebilir. Geçmiş deneyimlerin bir incelemesi Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin medya ve hükümet ve askeri kurumlarındaki büyük etkisinin olduğunu gösteriyor. Sonuçta Türkiye, Güney Kafkasya bölgesindeki bu Müslüman ülke etkisi altında tutmaya çalışmıştır. Aslında Bakü yetkilileri her zaman Türk Güvenlik İstihbarat Teşkilatları'nın baskısı ve etkisi altında hareket etmektedir. Açıktır ki bu politikalar İlham Aliyev hükümetin bölgesel düzeydeki sorunlarını ağırlaştırabilir. Özellikle bölgenin bağımsız güçleriyle olan düşmanlık Bakü hükümetinin önceliklerinden biri haline gelmiş ve bu bir tehlike yaratmaktadır. Böyle bir durumda temas hatlarında Bakü ve Erivan askeri güçleri arasındaki mevcut gerilimlerden Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun yabancı bir ülkenin hizmetinde olduğu ve o ülkenin dikte edilen politikalarından ve sözünden çıkılmadığı söylenebilir. Bu nedenle Karabağ sorunun devam etme olasılığı düşünülenden çok daha ciddidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Şehriver 1401, Hicri Kameri 13 Safer 1444 ve Miladi 10 Eylül 2022 Cumartesi. 43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Şehriver 1358'de İranlı mücadeleci, din alemi ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Seyyid Mahmud Talegani geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Hicri Şemsi 1284'te Talegan köylerinin birinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Mahmud Talegani gençliğinde İran ve dünyadaki siyasi olayları yakından takip ediyordu. Ve Hicri Şemsi 15 Hordat 1342 kanlı kıyam sırasında bu kıyama katılmaktan dolayı 2 yıl hapse mahkum edildi. Ayetullah Seyyid Mahmud Talegani o zamandan sonra defalarca hapse girip sürgün edildi. Ta ki nihayet İran'da İslam İnkılabı Hicri Şemsi 1357'de zafere kavuşması eşiğinde hapisten çıktı ve İran'ın mücadeleci ve Müslüman halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Ayetullah Seyyid Mahmud Talegani, rahmetli İmam Hümeyni'nin emri üzerine İnkılap Konseyi Başkanlığı ve Tahran Cuma İmamı olarak seçildi. Bilgiler Meclisi'nin ilk seçimlerinde Tahran Milletvekili olarak meclise giren Ayetullah Seyyid Mahmud Talegani, Despot Şah rejiminin zindanlarında geçirdiği esaret yıllarında Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini tefsir etti. İslam'da Mülkiyet Nizamı adlı eser Ayetullah Seyyid Mahmud Talegani tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Şehriver 1361'de önde gelen fakih ve alim Ayetullah Ziyauddin Amuli vefat etti. Hicri Şemsi 1283'te Tahran kentinde bilim ehli ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Amuli, babasından dini ilimleri öğrenmek için Kutsal Necefiye Şeref kentine gitti. Amuli'nin babası olan Muhammed Taki Amuli kendi zamanının önde gelen alimlerinden ve filozoflarından sayılırdı. Bu önde gelen alim içtihat makamına ulaştı. ...1141 yılında böyle bir günde Hicri Kameri 13 Safer 303 yılında Şeyhülislam olarak meşhur olan Müslüman muhaddis Ebu Abdurrahman Ahmet bin Şuayb Nesai vefat etti. İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan yöresi köylerinden birinde dünyaya gelen Nesai, genç yaşta Mısır'a gitti ve burada ikamet ederek fıkıh ve hadis bilimleri tahsili dalında üstün bir başarı elde etti. Ehlibeyt Aleyhisselam'ın koyu savunucuları ve taraftarlarından biri olan Şeyhülislam defalarca Ehlibeyt düşmanlarının saldırısı sonucu yaralandı. Şeyhülislam ömrünün son döneminde Kutsal Mekke kentinde ikamet etti. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın özellikleri ve Sünen-i Nesai onun önemli eserleri arasında yer alıyor. ...1074 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 13 Safer 370 yılında meşhur Müslüman fakih, müfessir ve lügat bilimcisi Muhammed Eseri Herevi bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Herat ilinde vefat etti. Hicri Kameri 282 yılında dünyaya gelen Eseri Herevi ilk eğitimini kendi bölgesinde aldı ve daha sonra 30 yaşında hac ziyareti yolculuğu sırasında Bedevi Arap kabilelerinin saldırısına uğrayarak esir edildi. Ve esaret döneminde Arapçayı oldukça düzgün, fasih bir şekilde öğrenmeyi başardı. Eseri daha sonra bir süre Bağdat'ta ilim tahsilini sürdürdü. Eseri'nin Arap lügati dalındaki en önemli eseri 15 ciltlik Tezhibul Luga kitabıdır. Bu bilim adamından Kur'an tefsiri ve hadisi dalında da birçok değerli eser geride kalmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Dolar kurunda hareketlilik.
Milli Gazete.
AKP seçim için para dağıtacak.
Aydınlık.
Rusya'dan Türk lirası kararı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazem Güleçöz, 8 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde seçime doğru hukuk ve muhalefet başlıkı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP liderinin bütün kanun hükmünde kararnamelere göreve iade edeceğiz çıkışı, hukuksuzluk düzeninin malum savunucularını yine küplere bindirdi. Hop oturup hop kaldırdı. Sonra Kılıçdaroğlu beraat etmiş veya takipsizlik almış kanun hükmünde kararnamelere iade edeceğiz, hüküm giyenlere iade etmemiz zaten yasal olarak mümkün değil diye bir tavsiye yaptı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aslında Demirel'in ta 1987'de uyardığı gibi temel hakları ve özlük haklarını ilgilendiren konularda çıkarılması mümkün de doğru da olmayan kanun hükmünde kararnamelerle bu gerçeğin rağmına yapılan tasarrufların tamamı hukuka aykırı. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin neyle suçlandıklarını dahi öğrenemeden, savunmaları da alınmadan, bütün kazanılmış hakları ellerinden alınarak, özel sektörde çalışmaları da engellenerek tam bir sivil ölüme mahkum edilmeleri bu hukuksuzluğa katmerliyor. Öncelikle de bunun altını çizmek istiyoruz. Kanun hükmünde kararnameli olup da bu süreçte terör suçlamasıyla yargılanıp mahkum edilenlerin durumu ise ayrıca ele alınmaya ihtiyaç gösteriyor. Bu suçlamanın dayandırıldığı kriterlerin hukuki değil siyasi olduğu malum. Ki Yargıtay'da bu kriterlerin çoğunun terör örgütü üyeliği iddiasını ispatlamak için yeterli olmadığı yönünde kararlar verdi. Ama bilahare kendisi de bu kararlarıyla sık sık çelişti. Ve bu süreçteki terör yargılamalarında verilen mahkumiyet kararları artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönmeye başladı. Peş peşe gelen hak ihlali ve tazminat kararları bunun örnekleri. Görünen o ki arkası daha hızlanarak gelecek. Seçime doğru aralarında Yargıtay üyelerinin de bulunduğu bazı hakim ve savcıların AKP'ye seçilme garantili adaylık başvurusu yapmaya hazırlandığı yönündeki haberler bu gelişmelerin yol açtığı tedirginlikle dokunulmazlık zırhına sığınma telaşının tezahürü olmaktan başka nasıl yorumlanabilir? Darbecilerle hukuk içinde hesaplaşılmasına kimsenin itirazı yok ve olamaz. Ama darbe ve terörle hiçbir ilgisi olmayan insanları terörist ilan etme hukuksuzluğu artık sona ermeli.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 8 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde fiyat istikrar politikaları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hükümetin açıkladığı 3 yıllık orta vadeli program tamamıyla hükümetin bir temennisidir. Açıklanan enflasyonlar çıkış yolunun olmadığını gösteriyor. Aslında fiyat istikrarının bozulması yani enflasyon bir kader değildir. Ama Hazine Bakanı heterodoks politikalar dedikçe ve bir istikrar programı olmayınca Türkiye için kader oldu. Maalesef bu günleri de arayacağız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez bankaları sıkı para politikası uygular ve ara ara para arzını daraltırsa yerli para dövize karşı reel değer kazanır. Faiz oranları artar. Yüksek faiz harcamanın maliyetinin de yüksek olması demektir. Toplam talep daralır. Ayrıca ithalat fiyatları düşer. Bu durumda fiyat artışı frenlenir. Ancak böyle bir durumda Merkez Bankası da faizleri reel faiz düzeyinde tutmalıdır. Aksi halde eksi reel faiz seviyesiyle piyasaya müdahale ederse milli paradan kaçış hızlanır ve milli paranın reel değer kazanmasına dayanan sistem sürdürülemez. Piyasada sözleşmeler ve işlemler döviz cinsinden yapılır. Tasarruflar, döviz, altın ve gayrimenkul gibi ölü yatırımlara gider. Enflasyon devam eder fakat aynı zamanda durgunluk da olur. Yani stagflasyon yaşanır. Döviz kurlarına dayalı fiyat istikrarı programlarında döviz kuru nominal çıpa olarak kullanılır. Nominal çıpa olarak sabit kur, sert katı çıpa, esnek çıpa, tam dolarizasyon, para kurulu gibi sistemler uygulanır. Sabit kur sisteminde kurlar önceden açıklandığı için belirsizlik ortadan kalkmış olur. Milli para idari kararlarla değer kazanmış olduğundan ithalat malları ucuzlar, fiyat artışları frenlenir. Döviz kuruna dayalı istikrar programı için reel faizlerin çıpa ülke parasına eşit olması gerekir. Ayrıca sabit kur için ülkenin döviz rezervlerinin olması gerekir. Merkez Bankası kur çıpası ile bağımsız para politikasından vazgeçmiş olur. Sabit kur yoluyla paranın değerli tutulması dış rekabet gücünü düşürür. Üretimde ithal girdi oranını artırır. Sabit kur sistemlerinde kriz riski yüksektir. Kurlar üstünde baskı oluşur. Türkiye'de sabit kur nedeniyle 2000 yılında TÜFE %39 olmasına rağmen kur artışı %20 ile sınırlı tutulduğu için 2001 Şubat krizi olmuştur. Bütçe politikası da toplam talebin daraltılması esasına dayanır. Bu çerçevede kamu harcamalarının azaltılması, vergilerin artırılması, denk bütçe veya bütçe fazlası verilmesi, sübvansiyonların azaltılması, maaş ve ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılması gerekir. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bütçeden popülist harcamaların kaldırılıp bu fonların kamu altyapı yatırımlarına ayrılması gerekir. Popülist harcamaların çarpan etkisi ve toplam talebi artırıcı etkisi yatırım harcamalarından daha yüksektir.
Mustafa Balbay 8 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Başbakanlık değil Cumhurbaşkanlığı kalktı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği referandumundan sonra Başbakanlık sisteminin kaldırıldı, yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirildi, genel kabul gören bir yaklaşım. Ancak 2018'den bu yana uygulamaya geçen sisteme baktığımızda aslında kalkan başbakanlık değildir, Cumhurbaşkanlığı. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir makam olarak toplumca da benimsenen Çankaya Köşkü'nün ruhu artık yok. Bunun yerine parti genel başkanlığının güçlendiricisi olan günlük icraatın, siyasetin bir parçası haline gelen en üst makam var diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yakın geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı bu makama gelenlere göre şekillendi. Kenan Evren 12 Eylül Anayasası'nın halk oyuna sunulmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı oldu. Yetkilerini de büyük ölçüde kendisi belirledi. Bir bakıma Evren'in arzularına göre yetki ve sorumluluklar oluştu. Daha sonra siyasetin içinden gelen Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e başbakanlığın icra gücünden sonra Cumhurbaşkanlığı dar geldi. Onun da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bambaşkaydı. Sezer'in Çankaya Köşkü'ndeki işlevinin en çok %20'si kamuoyu tarafından biliniyor. Sezer'den sonra bu makama oturan Abdullah Gül Erdoğan başbakanlığındaki hükümetin hiçbir icraatını geri çevirmedi. 836 kanunun birkaçı dışında tümünü onayladı. Onlar da meclisten aynen geçip tekrar Gül'ün önüne geldi, onay aldı. Gül'den sonrası Erdoğan. Gelinen noktada Erdoğan tüm yetkileri elinde topladı. Topladı, geriye muhatap olacağı bir kurum kalmadı. Her şey kendisi. Nasıl tek ayaklı masa düzgün durmazsa Erdoğan'ın şahsımlaştırdığı sistemle yerinden dökülüyor. Her şeyden önce ortada kurallarıyla ve kurumlarıyla işleyen bir yapı kalmadı. Meclis devre dışı kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda da görüşülüp genel kurulda son şekle verilen yasaların yerini Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aldı. Zaman zaman gazeteciler de dil alışkanlığıyla Bakanlar Kurulu diyor ama ortada böyle bir kurul da kalmadı. Ortada sadece Cumhurbaşkanı'na bakanlar var. Kurul ortadan kalkınca bakanlar arasındaki bağ da koptu. İşlevleri iç içe giren bakanlar bile saray üzerinden haberleşiyor. Bunun devamında bakanın sorumluluğu altındaki kurumları ile bağını sağlayacak müsteşarlık da kalktığı için çarkları birleştiren zincirler de yok. İşte böyle bir tabloda 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhur İttifakı'nda kararları 2 kişi veriyor. Millet İttifakı'nda 6 kişi. Siyaset böyle bir dengeye oturdu. Eğer gerçekten de işleyen kuralları ve kurumları oturmuş bir demokrasi isteniyorsa bu Cumhurbaşkanı adayını belirleme şeklinden başlayabilir. Akıllarda şöyle bir soru işareti bile var. Ya Erdoğan'ın yerine seçilecek kişi de elindeki yetkileri sever, devretmek istemezse? Ya hemen onun etrafında oluşacak güce tapan ve güç kullanmayı seven halkalar değişime izin vermezse?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme adlı dizi sohbetimizin 55. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde teknolojik hakimiyet ve sulta ile ilgili konuşacağız.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki yeni teknolojiler, bilgiye erişimin nicelik ve niteliğini devrim niteliğinde ve benzeri görünmemiş bir şekilde değiştirdi. Uydular, dünya çapında elektronik medyanın ortaya çıkmasına neden olmuş ve insan yaşamı yeni ve farklı bir döneme girmiştir. İngilizce'de compute, makine ile hesaplama anlamına gelir. Computer veya bilgisayar kelimesi Oxford sözlüğüne 1646'da hesaplayan kişi anlamında yer almış ve 1897'den beri mekanik hesap makinelerine atıfta bulunmak için kullanıldığı belirtilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında bilgisayar, işi büyük savaş toplarının atış yollarını benzer bir araç kullanarak hesaplamak olan İngiliz ve Amerikan askeri kadınlarına atıfta bulundu. Bilgisayarların ticari olarak ortaya çıkmasından önce matematiksel hesaplamalar yapan kişilere kompüter insanlar deniyordu. Genellikle bir fizikçinin rehberliğinde çalışıyorlardı.
1950'lerin başında bilgisayar makinesi terimi hala kompüterleri tanıtmak için kullanılıyordu ve bundan sonra bunun yerine daha kısa ifade edilen bilgisayar kullanıldı. Yüksek fiyatları ve büyük hacimleriyle ilk bilgisayarlar başlangıçta bilimsel hesaplamalar yaptı. Örneğin ENIAC top mermisi hesaplamaları ve nötron yoğunluğu tablosu hesaplamaları yapmak için tasarlanmış eski bir Amerikan bilgisayarıdır. Bu hesaplamalar artık 1941 ile Ocak 1946 arasında 1 milyon delikli kart hacminde yapıldı.
Bu ilk bilgisayarların yapımından bu yana birkaç 10 yıl geçmesine rağmen bilgisayar dünyasının hızlı büyümesi yalnızca görünüşlerinin orijinal örneklerinden çok farklı olmakla kalmamış, insan yaşamının tüm yönlerini etkilemiş ve neredeyse hayatı onsuz imkansız hale getirmiştir. Şimdi de bilgi yönetimi çağında başarılı bir yaşam sürmek isteyen herkesin bilgi teknolojisinde gerektiği becerileri öğrenmesi gerekiyor.
...1950'ler televizyonun gelişmesinde önemli ve altın bir dönemdir. Siyah-beyaz televizyonun kökeni 1956'ya dayanıyor. Ancak elektromanyetik teknikler İkinci Dünya Savaşı öncesi tamamlanmış ve geliştirilmiştir. Televizyon 20. yüzyılın ikinci yarısında kamuoyunu kontrol etme ve hakimiyet kurma açısından oldukça güçlü ve etkili bir medya iken... İkinci Dünya Savaşı sonrası çok geniş çaplı bir iletişim aracına dönüştü. Aynı mesajı milyonlarca kişiye aynı anda yayınlayabilen bu yeni mecra, izleyici homojenleştirip homojen bir izleyici kitlesi yarattı ve çoğu zaman hükümetler tarafından yönetildi. O dönemde televizyon yaygınlaşması, McLuhan'a göre yeni bir iletişim dünyasının ortaya çıkmasına sebep oldu. Elbette bu yeni medyanın yaygınlaşması diğer medyaların da ortadan kalkması anlamına gelmiyordu. Örneğin televizyon artan çapı ve yayınlığı ile radyo merkezliğini yitirdi. Ancak kapsamı ve esnekliği hala söz konusuydu.
Uydu büyümeye ve genişlemeye devam eden bir başka yeni iletişim ve bilgi teknolojisidir. Uyduların geleneksel iletişim araçlarına ve yöntemlerine göre birçok avantajı vardır. Bunlar arasında kapsama genişliği, esneklik ve mesaj taşıma kapasitesinin yüksek olması sayılabilir. Bu yeni cihaz dünyanın her yerine büyük miktarda elektronik mesaj ve işaret edilebilir. Kablolara ve tellere ihtiyaç duymazken bu büyük imkan sağlanabilmektedir. Aynı zamanda bu iletişim aracı televizyon programları, hava tahmini, çevre konuma ve askeri işler ve hatta casusluk için kullanılır. Uydularla ilgili önemli olan izleyicilerin çok sayıda kanalı küçük bir maliyete izleyebilecekleri televizyon programlarına bir alıcı temin edilerek erişim sağlanmalıdır.
İnternetin oluşum fikri Soğuk Savaş dönemine dayanmaktadır. İnternetin oluşumunda iki noktanın önemli olduğu söylenebilir. Birincisi nükleer konuların o dönemde dünyada önemli bir konu haline gelmesi ve ikinci sebep ise eski Sovyetler Birliği'nin 1950'lerin sonlarında ilk uydusu Sputnik'in lansmanını başlatma eylemidir. Amerika ordusunu paniğe sevk eden ve uydudan nükleer saldırıya maruz kalması ihtimalini doğuran bir eylemden söz edilmeye başlandı. Bu nedenler Amerika'nın inisiyatif almalarına ve dünyada büyük bir değişim yaratmalarına neden oldu.
İlk başta askeri bir rolü olan İleri Araştırma Projeleri Ajansı ARPA kuruldu. Ancak araştırmacılar ve bilim adamları bunu araştırmalar için kullandılar. Ajansın desteklediği en belirgin girişimlerden biri çeşitli bilgisayar ağları tülleriyle ilgili beceri ve teknolojilerin incelenmesiydi. Bu projenin ikili hedefleri şunlardı. Birincisi, ARPA projelerinde yer alan farklı araştırma merkezleri arasında bilgi alışverişini kolaylaştırabilecek iletişim ağlarının genişletilmesi ve ikincisi, ağdaki katılımcıların mevcut birkaç bilgisayar kaynağını kullanmasını sağlamaktı. ARPANET ağının 1969 yılında kurulması internetin temeli olarak bilinmektedir. 1973 yılında ARPANET ağı Amerika Savunma Bakanlığı ile PRNET, Radyo Ağı ve SatNet uydu ağı arasında iletişimin kurulması ile birlikte internet konusu bir plan olarak gündeme getirilmiştir.
Tahran Radyosu.
İnternet protokolünün avantajları vardı ve çok sayıda bilgisayar sisteminde hızla uygulandı. Çünkü farklı şirketler tarafından yapılan bilgisayarların birbiriyle iletişim kurmasına izin veren tek protokoldü. 1980'lerin başında internet protokolü kullanan Berkeley Unix sistemi internet teknolojisi tanıtıldı ve farklı istasyon ağlarını merkezi bilgisayarlara bağlamayı mümkün kıldı. İnternetin yaygınlaşması ve büyümesi 1980'lerin ortalarında kamu telekomünikasyon ağına bağlanmasından bu yana hızlandı. Son olarak hiçbir merkezden kontrol edilemeyen bir ağ oluşturuldu. Bu sistemin sansürlenmesi ve kontrolü bazılarının onu kontrol etmenin tek yolunun ağa girmemek olduğuna inandığı noktaya kadar çok zor hale geldi. Tabii ki bu ağ tüm dünyaya yayılmıştır ve birçok kullanıcısı vardı ve her türlü bilgiyi tüm dünyaya iletir. Ancak bu büyüme ve ilerlemenin çok kısa bir sürede gerçekleştiğini ve ilerlemenin hızlanmasının bazı eksiklikleri olabileceğini unutmamalıyız. Bu ağ, iletişim kurmanın birçok yolu olan binlerce bağımsız bilgisayar ağından oluşur. Dünyanın dört bir yanındaki insanların kolayca kullanılabileceği ve birbiriyle iletişim kurabileceği bir ağdan söz etmek mümkündür. İnternet her saniye ve her an genişleşip gelişiyor ve tüm dünyada yeni bir uygarlık yaratıyor. Bu uygarlık belirli bir bölge ve toplumla sınırlı olmayıp yeryüzünün tüm bölgelerini ve tüm insanları kapsamaktadır.
Yeni teknolojilerin kişisel ve sosyal ilişkiler üzerinde derin bir etkisi olduğu ve çevremizdeki dünyaya dair algımızı değiştirdiğidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda medya çok fazla çeşitlilik yaşadı ve kelimenin geleneksel anlamı ile artık homojen bir izleyici kitlesine sınırlı mesajlar yayınlayan kitle iletişim araçlarından uzaklaştırdı. Mesajların ve kaynakların çokluğu nedeniyle izleyiciler daha fazla seçim gücü kazanmış ve mesajlarını seçmeye imkan bulmuşlardır. Bu, izleyicilerin sınıflandırmalarını çeşitlendirir ve gönderici ile alıcı arasındaki kişisel ilişkiyi de güçlendirir.
Sonuç olarak modern medyanın dağınık ve çeşitli kitleler oluşturduğu, artık kitle olarak adlandırılmayacak katmanlar oluşturduğu söylenebilir. Çünkü bu kitleler artık tek bir mesaj almamakta, tek düzlüğe ve bütünlüğü bozan çok sayıda mesajla karşı karşıya kalmaktadır. Öte yandan elektronik medya her bireyin yaşam biçimini ve karar verme sürecini etkileyecek şekilde insanların tutumlarının ufkunu genişletmiş ve hayatlarında eskisinden daha geniş bir alan kapsamıştır. Bilgisayarın yaşama girmesi ve internetin oluşmasıyla birlikte insan hayatında büyük bir dönüşüm yaşanmış ve bilgi devrimi adı verilen büyük bir devrim oluşmuştur.
Son yıllarda bilgisayarların hızla yaygınlaşması 15. yüzyılda matbaanın icadından ve hatta el yazısının icadından bu yana bilgi sisteminde en önemli değişikliği yaratmıştır. Bu olağanüstü değişimle birlikte işe, veri ve bilgi alışverişi yapmak olan ağların ve medyanın genişlemesi bu 10 yıllarda dünyadaki diğer siyasi ve sosyal olaylarda şaşırtıcı bir rol oynamıştır.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi turkish@devriyes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk programının bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu programda Ketuli müziğini tanıtacağız sizlere.
Programda birkaç dakikalığına Gülistan ilinin kavimlerinin müziğine konuk olmak istiyoruz. İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Gülistan ili, İran'ın farklı etnik gruplarının kültürel çeşitliliğine sahiptir. Programda çoğunluğu Aliabad-ı Ketul şehrinde yaşayan Ketul etnik gruplarına uğradık.
Gülistan ili, tarihi geçmiş, etnik çeşitlilik, coğrafi genişlik vesaire sayesinde zengin ve çeşitli müziklere sahiptir. Bu ilde üç tür müzik yaygındır. Mazandarani müziği, Ketuli müziği ve Türkmen müziği. Mazandarani müziğinden daha önceki programlarda detaylı olarak bahsetmiştik. Bu programda size Ketuli müziği hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz. Çünkü Ketuli müziğinin ana vatanı Gülistan ilinin doğusunda ve Aliabad-ı Ketul şehrindedir.
Ketul bölgesi, Teberice konuşanların bulunduğu bölgenin en doğu kısmı olarak sayılmaktadır ve Türkmensahla ve Horasan'a yakınlığı kültürel ve sanatsal zenginliğini artırmıştır. Ketuli müziği, farklı makamları içeren enstrümental ve vokal olmak üzere iki türe ayrılır. aşk şiirleri, Ehl-i Beyt'e övgüler, tarım ve hayvancılıkla ilgili ritüel törenler bu yörede en önemli konuların başında gelmekte olup, çalgıları da genellikle yörenin doğal unsurlarına dayanmaktadır.
Ketüli vokal müziği, herayi, raste makam ve kellekeş olmak üzere üç ana makama dayanmaktadır. Bunların her biri mikro makamları yani küçük makamları içerir. Şarkı makamlarının doğduğu yerin ormanlarda olduğunu ve bu makamların şarkıcıları ve müzisyenlerinin geçmişte çobanlık yaptığını bilmek ilginçtir.
Çok eski zamanlardan beri Ketuli müzisyenlere bu üç ana makamı bireysel zevke göre ve icra ederken cümlelerin ne kadar uzun veya kısa olduğuna göre doğaçlama geleneğine dayanarak çalarlardı. Rast makamları daha ivmeli, daha hızlı ve daha kısadır ve herayiler ve kellekeşler ise daha uzun, daha ağır ve cümleleri rast makamlarındakilerden daha uzundur. Dolayısıyla herayi Ketuli şarkılarının giriş ve ön sözüdür. Ardından rast makamları ve ardından kellekeşler Ketuli müziğinin zirvesidir. Şimdi Ketuli müziğinin herayi makamındaki bir bölümünü dinleyeceksiniz. Güzel Ketuli müziği herayi makamında dinlemiş oldunuz. Bu müzik size Ramazan Şikarçıyan'ın sesiyle sunuldu.
Ve şimdi sıra Ketuli enstrümantal müziğine geldi. Bu müzik türü 3 kategoriye ayrılabilir. Birincisi kutlamalarda icra edilen parçalar dizisidir. Genellikle düğünlerde, gençler arasında, güreş maçlarında ve at yarışlarında neşeli temaları ve hızlı ritmi olan bu çalgı eşlik ederler. İkinci kategori ise herayiler, rast makamları ve kellekeşlerin tamamını içeren şarkı makamlarına karşılık olarak dutar, ney ve kemençe gibi çalgılarla icra edilir.
Tahran Radyosu.
Üçüncü grup ise sözsüz parçalardır ve gizli bir anlatı içerir. İrfani, epik ve romantik bir atmosfer içerirler. Veresaki, Zarinci, Şuturnaz, Garip ve Yar Hatice gibi şarkılar sözsüz müziğin önemli örnekleridir. Şimdi Muhammed Rıza Berzger'in dutar çalımıyla Veresaki şarkısını dinleyeceksiniz. Değerli dostlar, şimdi Ketulli müziğinin başlıca çalgılarını tanımak istiyoruz.
Ketul bölgesinin göçmenlere açık olması çeşitli enstrümanların önünü açmıştır. Ney ve dutar ve onlardan sonra kemençe, Ketulli müziğinin ana enstrümanları olarak kabul edilir. Yapı olarak Ketulli ney, Mazandaran lelevasi ve Türkmen yedi bekumun bir bileşimidir. Ketulluların dağlardaki yaşamını, hayvancılık ve tarıma dayalı yaşamı gösteren uzun bir çalgıdır ve ney çobanların doğa ile mücadelesini anlatır.
Ketul dutarı küçük ve büyük kase olmak üzere iki tipte Kuzey Horasan'ın dutarları gibidir. 11 perdeli olan bu çalgı Türkmen çalım tarzına daha yakındır. Şimdi Ketullu sanatçı Seyit Cevat Hüseyin'in dutar çalımını dinleyeceksiniz. Ketul kemançası ayrıca küçük ve büyük bir kase içerir. Üç telli olan bu çalgı Ketulli kimliğini korurken Mazenderani ve Türkmen icrasına yakındır.
Aslında Ketul bölgesinin müziği Türkmenlerin yaşadığı bölgelere ve Kuzey Horasan'ın Kürt ve Türk kavimlerine yakınlığı ve tabii Sistani kavimlerin varlığı nedeniyle farklı kültürlerden etkilenmiştir ve dinleyicilere ve yerel müzikseverlere rengarenk ve çeşitli müzikler dinletir. Programımızın sonunda Golerana Derene adlı mutlu eden Ketulli müziğinin dinleyicisi olacaksınız.
Değerli dinleyiciler, Heft Evren adlı programımızın sonuna geldik.
Bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kal.
Haydi samona mona غریب یاری غریب غریب یاری غریب یاری نگنده گل رنا دارینه غریب یاری بپا داری نگنده گل رنا دارینه غریب یا پنید منی دلایه غریب غر کنده جان شنده بلاید گل رنا دارینه ای گل رنا دارینه
بلند بالو دارینه همین الهون دارینه گل رنو دارینه
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını ele alacağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hamaset oluşturmada sabır ve şükretmenin zaruretine vurgu yapıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Kur'an'ın diğer ayetleri gibi çok anlamlı ve içerikli bir ayet İbrahim suresindedir. Bugün bu ayet ve bu ayetin ardındaki ayetler üzerinde duracağız. Andolsun Musa'yı kavmini karanlıklardan nura çıkar, onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye tavsiye ediyor. Emrediyor Hazreti Musa'yı Allah'ın günlerini hatırlatmaya. Allah'ın günlerini hatırlatta iki ihtimal var. Fakat bizim bu ayetten maksadımızda bir şey fark etmiyor. Bir ihtimal Allah'ın günlerini hatırlat demek istiyor. Bir ihtimal de Allah'ın günlerini, dini, kıyameti onlara hatırlat. Allah'ın günlerinin önemi burada belli oluyor ki, Musa Azimuşşan ilahi peygamber, Allah günlerini halka hatırlatmakla görevlendiriliyor. Sonra şöyle buyuruyor: şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ibretler vardır. Allah'ın günleri ayetlerdir, nişanelerdir, yolun sebebidirler. Kimler için? Bu iki özelliğe sahip olanlara, sabırlı olanlara ve şükredenlere. Sabredenler yani tepeden tırnağa direniş ve sabır olandır. Baştan sona sabır ve direniş. Şükredenler yani nimeti tanıyan ve şükreden. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi 3 erk başkanlığının vatandaşların sorunlarını çözümü için ortak kararlar aldığını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Erbayin ziyaretçilerinin durumunu takip etti. Emir Abdullahiyan, Irak halkına ve hükümetine nüfus yoğunluğuna ve kısıtlamalara rağmen gösterdikleri iyi misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Amerika, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı ve bu bakanlığın bakanına defalarca yaptırım uygulama eylemini şiddetle kınadı. Fetih 360 stratejik füzesi başarıyla test edildi. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun İsfahan'daki savunma teçhizatı sergisi açıldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.